Ayrım 34. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 315. Hari Mohini yemeğini yemiş, öğle uykusuna yatmak üzereydi. Sucharita saçlarını omuzlarına salmış, yatağında oturuyordu. Kucağındaki yastığın üstüne koyduğu kitaba dalıp gitmişti. Yerde başka kitaplar da vardı. Lolita'nın odaya girdiğini görünce heyecandan kitabı kapattı. Ama utanç duygusu utancın üstesinden geldi, okuduğu sayfayı tekrar açtı. Okuduğu Gora'nın yazdıklarından bir ciltti. Hari Mohini Lolita'yı görünce yatağında doğruldu. İçeri gel kızım, içeri gel. Sucharita seni nasıl da özledi bir bilsen. Ne zaman üzgün olsa hep bu kitapları okur. Burada uzanmış, içinizden birinin gelmesinin ne kadar iyi olacağını düşünüyordum. İyi insan lafının üstüne gelir. Lolita hemen aklındaki konuyu açtı. Oturur oturmaz Sucharita ile konuşmaya başladı. Suchi dedi, yakınlarda kızlar için bir okul açsak nasıl olur? Şunu söylediğine bak dedi Hari Mohini şaşkınlıkla. Okulu ne yapacaksın? Biz nasıl okul açalım canım diye sordu Sucharita. Bize kim yardım eder? Bunu babamla konuştun mu? İkimiz ders verebiliriz dedi Lolita. Belki Labonya da bize katılır. Esas sorun kimin ders vereceği değil dedi Sucharita. Bir okulu idare etmek için kurallar ve düzenlemeler olmalı. Bunun için uygun bir evimiz olmalı, öğrenciler bulmalı, para toplamalıyız. Bizim gibi kızlar bütün bunları nasıl yapsın? Didi böyle söyleme dedi Lolita. Kız olduğumuz için bütün yaşamımız dört duvar arasında mı geçecek? Kimseye yardım etmeyecek miyiz? Bu sözlerdeki acı Sucharita'yı çok etkilemişti. Meseleyi ciddi ciddi düşünmeye başladı. Çevrede birçok kız var diye devam etti Lolita. Kızlarına hiçbir ücret almadan ders vereceğimizi söylesek aileleri çok memnun olurdu. Ev konusuna gelince ilk başta bizden ders almak isteyecek birkaç öğrenci için senin evinde burada yer bulabiliriz. Bu yüzden para diye bir sorunumuz da kalmaz. Bir sürü yabancı kızın ders almak için eve dolacak olması Hari Mohini'yi endişelendirmişti. Kendisini kirletebilecek her türlü şeyden uzak durmaya, kutsal kitaplarda yazanlara göre yaşamaya çalışıyordu. İnzivasına böyle müdahale edilmesi tehlikesi karşısında bu fikre şiddetle karşı çıktı. Korkmanıza gerek yok teyze dedi Sucharita. Buraya öğrenciler gelecek olursa derslerimizi alt katta yaparız. Yukarı çıkıp sizi rahatsız etmelerine izin vermeyiz. Tamam Lolita, eğer öğrenci bulursak ben ders vermeyi kabul ediyorum. Zaten denemekte bir şey kaybetmeyiz dedi Lolita. Ama Hari Mohini homurdanmaya devam etti. Neden hep Hristiyanların yaptıklarını yapmak istiyorsunuz? Hindu hanımefendilerinin öğretmenlik yaptığını daha önce hiç duymamıştım. Paresh Babu'nun kızları, komşu evlerde yaşayan kızlarla uzun zamandır evlerin çatısından konuşurlardı. Ama daha fazla yakınlaşamamalarının önünde bir engel vardı. Komşu kızlar bu yaşa gelmiş olmalarına rağmen Paresh Babu'nun ailesindeki kızların neden hala evlenmediğini sormaktan çekinmiyorlardı. Lolita bu nedenle bu çatıdan çatıya yapılan konuşmalara pek katılmazdı. Öte yandan Labonya ise bu buluşmaları iple çekiyordu. Çünkü komşularının yaşamlarıyla ilgili merakı sınır tanımazdı. Öğleden sonraları taraçada saçını yaparken komşularıyla her türlü dedikoduyu yapardı. Bu yüzden Lolita açmaya niyetlendikleri okul için öğrenci bulma konusunda Labonya'ya güveniyordu. Lolita'nın bu düşüncesi çatılar arasında yayılmaya devam ettikçe bu fikre sıcak bakan kızların sayısı da artıyordu. O sırada Lolita da Sucharita'nın evinin alt katını hazırlıyordu. Büyük bir hevesle süpürüyor, siliyor, eşyaları yerleştiriyordu. Ama sınıf boş kaldı. Ders verme bahanesiyle kızlarının bir Brahmo evine sokulacak olması aileleri çok sinirlendirmişti. Hatta daha da ileri gidip kızlarının Paresh Babu'nun kızlarıyla görüşmelerini bile yasaklamışlardı. Kızlar hem taraçalarında yaptıkları sohbetlerden mahrum kalmışlardı hem de evlerinde Brahmo arkadaşlarıyla ilgili hiç de hoş olmayan sözler duyuyorlardı. Akşam olduğunda elinde tarağı çatıya çıkan zavallı Labonya ne genç kızları görebiliyor ne de alışkın olduğu şekilde sıcak karşılanıyordu. Bunun yerine taraçalarda artık ailelerin yaşlıları oturuyordu. Ama Lolita yılmamıştı. Betune okuluna gitmek için parası olmayan birçok fakir Brahmo kız var dedi. Betune okulu 1849 yılında Hindistan'da John Elliot Drinkwater Betune tarafından kurulan ve 1871'de ülkenin ilk kızlar okulu haline gelen okul. Okul masraflarını karşılarsak onlara büyük bir yardım yapmış oluruz. Böylece okul için öğrenci aramaya başladı. Sutir'den de yardım istedi. Pareş Babu'nun kızlarının meziyetlerinin ünü her yere yayılmıştı. Haklarındaki söylentiler gerçekleri bile aşmıştı. Bu kızların hiçbir ücret almadan ders vereceklerini duyduklarında birçok aile çok sevindi. Birkaç gün içinde 6 öğrenciyle Lolita'nın okulu eğitime başladı. Lolita, kurallar ve hazırlıklarla ilgili Pareş Babu ile müzakereye o kadar çok dalmıştı ki kendi düşüncelerine bile vakit ayıramıyordu. Hatta yıl sonu sınavlarının ardından hangi ödüllerin verileceği ve sınavları kimin yapacağı ile ilgili Labonya ile ateşli bir tartışma bile yapmıştı. Labonya ve Haran arasında derin bir sevgi olmamasına rağmen Labonya, Haran'ın entelektüel şöhretinden çok etkilenmişti. Okulla ilgili herhangi bir işe katılırsa okulun ününün artacağını düşünüyordu. Ama Lolita bunun sözünün edilmesini bile istemiyordu. Haran'ın yaptıkları bu işte parmağının olması düşüncesine bile dayanamıyordu. Ama okul açıldıktan kısa bir süre sonra öğrencilerin sayısı azalmaya başladı ve bir gün sınıf tamamen bomboş kaldı. Sessiz sınıfta oturan Lolita sonunda bir öğrencinin geri döndüğü umuduyla duyduğu her ayak sesinde irkiliyordu. Ama gelen bir kişi bile yoktu. Saat 2 olduğunda bir şeylerin yanlış gittiğini anlamıştı. Bu yüzden yakınlarda oturan bir kızın evine gitti. Öğrencisini neredeyse gözyaşlarına boğulmuş bir halde buldu. "Annem gitmemi istemiyor," diye ağlıyordu. "Bu durum bütün ev halkını rahatsız ediyordu," dedi kızın annesi. Ama neyin rahatsızlık verdiğini de açıklamadı. Lolita çok hassas bir kızdı. İsteksiz görünen birine baskı yapmaktan hoşlanmazdı. "Madem sizin için uygun değil, yapacak bir şey yok," demekle yetindi. Bir sonraki evde başka bir neden daha duydu. "Sucharita tam bir Hindu olmuş," dediler. "İnsanlar arasında kas ayrımı yapıyor, evindeki putlara tapıyormuş." "Eğer sorun buysa derslere bizim evde de devam edebiliriz," diye önerdi Lolita. Ama bu bile aileleri ikna etmeye yetmemişti. Lolita bunun ardında başka bir neden olduğunu düşünmeye başlamıştı. Bu nedenle başka bir eve gitmeden eve gidip Sutir'i çağırdı. "Söyleyin bana Sutir, neler oluyor böyle?" diye sordu. "Panu Babu sizin okula karşı tam bir savaş açtı," diye karşılık verdi Sutir. "Neden? Didi'nin evindeki putlardan dolayı mı?" "Yalnızca o değil," diye söze başladı Sutir, ama aniden durdu. "Peki ne var öyleyse, söyleyin lütfen." Ama Sutir kaçamak bir yanıt verdi. "Bu uzun hikaye. Benim kusurlarımdan dolayı mı?" Sutir yanıt vermeyince Lolita yüzü öfkeden kıpkırmızı bağırmaya başladı. "Şimdi anladım. Vapur olayı yüzünden bana verilen ceza bu. Brahmo Samaj'ın bir düşüncesizliği affetmesinin herhangi bir yolu yok yani. Demek ki cemaatimiz için hiçbir hayır işi yapamayacağım. Yani benim ve cemaatimizin ahlaki gelişmesi için benimsenen yöntem bu, öyle mi?" Sutir Lolita'nın yaptığı suçlamayı hafifletmeye çalıştı. "Tam olarak böyle değil. Aslında Binoy Babu ve arkadaşının bu okul işine karışmasından korkuyorlar." Bu Lolita'yı daha da kızdırdı. "Korkuyorlar mı?" diye sertçe yanıt verdi. "Böyle bir şey bizim için gerçekten çok iyi olurdu. Onlar kadar yetenekli yardımcılar bulabileceklerini mi düşünüyorlar?" "Evet, bu doğru," diye kekeledi Sutir. "Ama Binoy Babu bir Brahmo değil, bunu biliyorum," diye araya girdi Lolita. "Bu nedenle de bize yardım etmesi yasak. Böylesi bir cemaatin gurur duyacak bir yanı yok bana göre." Bu sırada Sucharita öğrencilerin okula gelmemelerinin gerçek nedenini anlamıştı. Tek söz etmeden sınıftan çıktı, yakında gireceği sınav için Satish'i hazırlamak üzere üst kata çıktı. Sutir'in yanından ayrıldıktan sonra Lolita da Sucharita'nın yanına çıktı. "Neler olduğunu duydun mu?" diye sordu. "Hiçbir şey duymadım ama neler olup bittiğini çok iyi anlıyorum," diye yanıt verdi Sucharita. "Biz de hiçbir şey söylemeden buna boyun eğeceğiz, öyle mi?" diye sordu Lolita. Sucharita Lolita'nın elini tuttu. "Evet, hiç ses çıkarmadan hepsine boyun eğeceğiz. Bunda utanacak bir şey yok. Babam her şeyi nasıl sakince karşılıyor, görmüyor musun?" "Ama suçi dedi," diye sitem etti Lolita. "Bence karşı çıkmayarak insanları kötülük yapmaya teşvik ediyoruz. Kötülüğü yok etmenin tek çaresi onunla savaşmaktır." "Peki ne tür bir savaşa gireceksin canım?" Tam olarak bilmiyorum diye karşılık verdi Lolita. Ne yapabileceğimi de bilmiyorum ama bir şeyler yapmalıyız. Bizim gibi kendi halinde kızlara gizlice saldıran insanlar kendilerini ne kadar güçlü sanarlarsa sansınlar korkaktan başka bir şey değildir. Ama onlara boyun eğecek değilim asla. Başımıza ne gelirse gelsin savaşmaktan vazgeçmeyeceğim dedi ayağını yere vurarak. Sucharita hiçbir şey söylemeden Lolita'nın elini okşadı. Lolita canım, ilk önce babamın bu konuda ne düşündüğünü öğrenelim dedi bir süre sonra. Ben de ona gidiyordum dedi Lolita ayağa kalkarken. Lolita evlerinin önüne geldiğinde Binoy'un mutsuz, asık bir suratla dışarı çıktığını gördü. Binoy Lolita'yı görünce durdu. Sanki konuşup konuşmamaya karar veremiyordu. Sonra kendini tuttu, Lolita'nın yüzüne bakmadan selam verip uzaklaştı. Lolita kalbini ateşli oklarla delmişler gibi hissediyordu. Koşar adım eve girdi, doğruca annesinin odasına çıktı. Bayan Baro da masaya oturmuş, önünde açık olan bir hesap defterine dalmıştı. Baro da Lolita'nın yüzünü görünce telaşlanmıştı. Sanki borçları ödeyebilmeleri bu hesapların iyi bir şekilde düzenlenmesine bağlıymış gibi tekrar işine daldı. Lolita bir sandalye çekip annesinin yanına oturdu. Annesi hala başını kaldırmamıştı. Sonunda Lolita dayanamayıp annesine seslendi. Anne, bir dakika yavrum görmüyor musun? Sonra da tekrar hesaplarına döndü. Çok vaktinizi almayacağım dedi Lolita. Yalnızca bir şeyi öğrenmek istiyordum. Binoy Baba bugün geldi mi? Bayan Baro da başını kaldırmadan yanıt verdi. Evet, ona ne söylediniz? Uzun hikaye. Yalnızca benimle ilgili konuşup konuşmadığınızı bilmek istiyorum diye ısrar etti Lolita. Baro da kaçış yolu olmadığını görünce kalemini bırakıp başını kaldırdı. Evet yavrum konuştuk dedi. İşlerin ne kadar ileri gittiğini anladım. Cemaatte herkes bunu konuşuyor. O yüzden Binoy Babu'yu uyardım. Lolita utançtan kıpkırmızı kesildi, kan tepesine çıkmıştı. Babam Binoy Babu'nun gelmesini yasakladı mı diye sordu. Sence baban bunlarla canını sıkar mı? Olup bitenler umurunda olsa zaten bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Ama Panu Babu'nun eskisi gibi gelmesine izin var, değil mi? Şunun dediğine bak, Panu Babu niye gelmeyecekmiş? O zaman Binoy Babu'nun gelmesine neden izin vermiyorsunuz? Bayan Baro da hesap defterini tekrar önüne çekip, Lolita seninle tartışamam dedi. Şimdi beni rahatsız etme, yapmam gereken bir sürü iş var. Lolita okuldayken Baro da Binoy'u çağırıp onun hakkında düşündüklerini anlatma fırsatını yakalamıştı. Lolita'nın bunu öğrenemeyeceğini düşünmüştü. Şimdi de bütün planı açığa çıktığı için canı sıkılmıştı. Olayların sakin bir şekilde çözülmesi için verdiği bütün çabaların boşa gittiğini, kendilerini daha da büyük sorunların beklediğini anlamıştı. Lolita öfkeden kuduruyordu. Hışımla odadan çıkıp alt kata indi. Pareş Babu odasında mektup yazıyordu. Lolita odaya daldı, hiç beklemeden konuya girdi. Baba, Binoy Babu bizimle arkadaşlık edecek kadar değerli biri değil mi? Pareş Babu, Lolita'nın aklından geçenleri hemen anlamıştı. Ailesiyle ilgili cemaati karıştıran olayların farkındaydı ve ne yapması gerektiğiyle ilgili ciddi ciddi düşünüyordu. Lolita'nın Binoy'a karşı duygularının farkında olmasaydı yabancıların söylediklerini aldırmazdı. Ama Lolita'nın Binoy'a aşık olması durumunda ikisi için ne yapması gerektiğini kendine tekrar tekrar soruyordu. Hinduizm'den ayrılıp Brahmacılığı benimsemesinden beri ilk defa böyle bir krizle karşılaşıyordu. Bir yandan endişeler ve korkular etrafını sarıyor, bir yandan da dininden ayrılıp kendini yalnızca Tanrı'ya adadığında olduğu gibi şimdi de gerçeği toplumun yarattığı kıstasların üstünde tutması için vicdanı Pareş Babu'yu uyarıyordu. Bu nedenle Lolita'nın sorusuna Binoy gerçekten de çok iyi bir genç diye karşılık verdi. Çok sağlam bir kişiliği var, hem akıllı hem de kültürlü. Gurbabu'nun annesi bizi iki kere görmeye geldi dedi Lolita kısa bir sessizlikten sonra. Suchi Didi'yi de alıp onu ziyaret etmeyi düşünüyordum. Pareş Babu hemen yanıt veremedi. Yaptıkları her hareketin tartışma konusu olduğu bir dönemde bu ziyaretin kendileriyle ilgili yapılan dedikoduları iyice alevlendireceğinin farkındaydı. Ama bunda yanlış bir yan göremediği için de kızına engel olamadı. Peki tamam dedi. İkiniz gidin. Bu kadar işim olmasa ben de gelirdim. 34. ayrımın sonu. Sayfa 323.